Ayrım 28.
Gogol'un Vakulası gibi bulutlarda gezmekteydim. O zamanlar hiçbir şeyden korkmuyordum ben. Ama şimdi kafacığım kutsal sayılan bir ikiyüzlülük diye nitelenebilecek eğit bilimin temel öğeleri gibi görünen çeşit çeşit kordelayla süslenmişti. Sevgili ninecik, ne olur izin ver de şu kadarcık, azıcık patlayayım diyorum. Tabii patla canım diye yanıtlıyor beni. Yalnız dikkat et, çocukların duygularını incitme. Burada patlama umudu yok. Volokov, atları arabaya koş. Gidiyorum. Bir saat sonra bir tren vagonunun açık penceresinin önünde dikilmiş yıldızlara bakmaktaydım. Tren 4. mevki vagonlardan oluşuyordu. Oturma yeri falan yoktu. Kuryajdan böyle kaçmış olmakla ayıp etmiyor muydum? Kendi içimdeki dinamit deposundan korkuma çekilmiş değil miydim? Kendi kendimi yatıştırmam gerekiyordu. Dinamit tehlikeli bir şeydi. Onunla neden oynayacaktım? Benim o eşsiz gorkillerim yok muydu? 4 saat sonra bu havası pis, kendisi pis yabani tren vagonundan inecek seçkinler arasına katılacaktım. Topluluğa, güneşin kendisinin bile soğuktan titrediği bir saatte bir at arabasıyla geldim. Topluluk üyeleri dört bir yandan koşa koşa yanıma geliyorlardı. Topluluk üyeleri mi dedim? Bağışlayın, hepsi de radyum ışınları yayan birer kaynak gibiydi. Daha önce koşmanın bir yerden bir yere gitme aracı olabileceğini asla kabul etmeyen Galatenko bile demir döküm işliğinden dışarı başını uzattığı gibi öyle bir koşu kopardı ki Kral Darius'un ordusundaki fillerden biri gibi yeri yerinden oynatıyor sanılırdı. O da kendi payına düşen selamlama, şaşkınlık ve sabırsız soruları dile getiren gürültülerini genel gürültülere kattı. Orada işler nasıl Anton Semyonovic? İşler yolunda mı? Sen bu yürekli, yalansız gülümsemeyi nereden buldun Galatenko? Alt göz kapağını öylesine sevimli biçimde kırıştırmayı nasıl öğrendin? Bu güçlü kasları nereden buldun? Gözlerinin böyle pırıl pırıl parlaması için ne yaptın, bir şey mi sürdün? Sihirli bir su mu damlattın onlara yoksa, yalnızca katıksız bahar sularını mı vurdun? Ağzımda dilim güçlükle hareket ediyordu daha ama yine de coşkuları anlatmanın bir yolunu buldu. Evet, coşkular. ''Neden hepiniz ilki dirhem bir çekirdeksiniz?'' diye sordum. ''Balo mu var?'' ''Üstüne bastın.'' diye yanıtladı beni Lapos. ''Hem de ne balo? Bugün çalışmıyoruz, tatil ilan ettik. Akşama da Pire'ye oynayacağız. Bu bizim köylülere veda oyunumuz oluyor. Sen onu bırak da orada işler nasıl onu anlat.'' Kuryajlıları etkilemek için özellikle alınmış yeni kısa pantolonlarını ve kadife şapkalarını giymiş olan çocuklar bir tatil havası yaşıyorlardı. 6. müfrezenin üyeleri, tiyatro oyuncuları, oradan oraya koşuyor, akşamki oyunun hazırlıklarını yapıyorlardı. Yatak odaları, okul, atölyeler, toplantı odaları, çivilenmiş sandıklar, bağlanmış denkler, şilte ve çıkınlarla tıklım tıklımdı. Her taraf bayram varmış gibi silinip süpürülmüş ve süslenmişti. Şura Jevelin'in başkanlığındaki 11. müfreze benim odama yerleşmişti. Annem de sandıkların ortasında oturuyordu. Ama çocuklar ona cömertçe bir katlanabilir yatak ayırmışlardı. Ve Şura bu eli açıklığıyla gurur duyuyordu. Nine bizim gibi yapamaz. Gördün mü? Bütün çocuklar samanlıkta, samanların üzerinde yatıyorlar. Yataktan bile daha rahattır bizim otlar. Kızlar da arabalarda yatıyor. Ne biliyor musun? Şu Nesterenko var ya, daha dün burayı devraldı. Bugün bize kafa tutmaya başladı. Şuraya bak. Onca koca bir topluluğu verdik, bir karış samanı bize çok görüyor. Ninenin eşyalarını güzel toplamış mıyız? Sen söyle ona nine. Nine çocuklara uslu uslu güldü ama onlara çıkışmasını gerektiren bir konu vardı. Çok güzel topladınız. Peki ama müdürünüz nerede yatacak? Sen onu hiç merak etme diye haykırdı Şura. Bizim 11. müfrezenin samanı hepsinden güzeldir. Edward Nikolayevich bu yüzden bize azarlardı hatta. Bu kadar güzel samanların üzerinde uyumak günahtır dedi. Ama pekala uyuduk biz. Sonra da samanları çapkına verdik. Bir yedi ki görecektiniz. Anton Semyonovic'e bir yer bulacağız. Sen hiç merak etme. Çocukların çoğu öğretmenlerin odalarına yerleşmiş, kendi aralarında paketleme ve sandıkların başında nöbet tutma kümeleri oluşturmuşlardı. Lidochka'nın odası, Koval'le Lapot'un karargahıydı şimdi. Öfke ve yorgunluktan bitkin bir halde olan Koval, pencerenin içine oturmuş, yumruklarını sağa sola sallıyor, demiryolu yetkililerine sövüp sayıyordu. Sefil bürokratlar, söylüyoruz, bu çocuklar için diyoruz, yok, inanmıyorlar bize. Peki ne istiyorsunuz diye soruyorum adamlara, nüfus cüzdanlarını mı getireyim size? Bizim çocukların nüfus kağıdı yok, bilmiyor musunuz? Hiçbir zaman olmadı. Onlara laf söylemenin bir anlamı yok ki. Tek sözcük anlamıyorlar çünkü. Bir yetişkin yanında yalnızca bir çocuğu biletsiz götürebilir diyorlar. Peki yanında yetişkin olmadan bir yere gidiyorsa bu çocuk? Çocuk. Çocuk bunlar ulan kas kafalılar. Anlamıyor musunuz? Bu bir çalışma topluluğu. Hem zaten biz yük vagonunda gitmek istiyoruz. Ama ha bir ağaç kütüğüne meram anlatmaya kalkmışsın ha bunlara. Tık tık tık çörkülerindeki boncukları oynatıyorlar. Navlun, yükleme boşaltma için gerekli süre tazminatı, ücret. Sonra nereden bulup çıkarıyorlarsa kitap dolusu kural koyuyorlar önümüze. Atlar için ayrı fiyat, ev eşyası için ayrı fiyat, ekim için gidiyorsak ayrı bir fiyat. Ne ev eşyası be dedim adamlara. Siz bizi ne sanıyorsunuz? Ev taşıyan kerli ferli bir aile mi? Öyle saygısız insanlar ki alt tarafı memur bunlar ama burunları havada. Masa başında oturmuş güçlük çıkarmaya yarıyorlar. İster burjuva olsun ister köylü bizi ilgilendirmez diyorlar. Biz yalnız yolcularla mal gönderenleri tanırız. Meseleyi sınıfsal açıdan anlatıyorum. Aval aval suratıma bakıyorlar. Burada bir ücret tarifesi olduğuna göre sınıfsal açı bizi ilgilendirmez diyorlar. Ne Koval'in demiryolu yetkililerini anlatan acıklı öykülerini, ne de benim kuryajla ilgili gözler yaşartan izlenimlerimi umursayan Lapot, konuşmayı hep neşeli konulara kaydırmaya çabalıyor, bildiğimiz şeylerden konuşmak istiyordu. Kuryaj diye bir şey yoktu sanki. Sanki bu yılgın topraklarda birkaç gün sonra komutanlar kuruluna başkanlık edecek olan o değildi. Ondaki bu vurdum duymazlık önce beni kaygılandırdı ama ondaki o kıvılcımlar saçan zeka az sonra kaygılarımı dağıttı. Kuryajı aklımdan çıkardım ve baktım ki ben de onlarla birlikte kahkahalar savuruyorum. Günlük alışılmış işlerden bağımsız geçen günlerde Lapot'un o kendine özgü yeteneği daha da gelişmiş, bir çiçek gibi açmıştı. Onda manyetik güçler vardı sanki. Çevresinde insan eksik olmuyordu hiç. Ona aşık olanlar, inananlar, tapanlar, ahmaklar, huysuzlar, çılgınlar ve itelip kakılanlar, haksızlığa uğrayanlar. Lapot bütün bu insanları birbirinden nasıl ayıracağını, hepsini nasıl ayrı ayrı yerlere yerleştireceğini, onları nasıl neşelendireceğini, onlardan hoşlanmayı biliyordu. Bütün bu insanlar onun ellerinde en ince güzelliklerini açığa çıkarıyor ve insanlığın son derece ilginç birer örneği olarak görünüyorlardı. Solgun yüzlü, şaşkın bakışlı, suskun Gusto Ivanat diyordu ki, ''Evet, avlunun tam ortasında bir kilise var. Ama diyakoza gerek yok. Yabancıyı ne yapalım? Sen diyakoz olursun.'' Gusto Ivan'ın pembemsi dudakları titredi. Yatakhanenin karanlık bir köşesinde her akşam dua okumakla ünlüydü bu çocuk. Ve topluluk üyelerinin alaylarını Tanrı'ya varma yolunda çekilen işkenceler olarak algılıyordu. Tekerci Kozir patladı. ''Neden öyle konuşuyorsun yoldaş Lapot? Tanrı seni bağışlasın. Gusto Ivan'dan diyakoz olur mu hiç? Tanrı onu bu işe atamamış, onu kutsamamış ki.'' Lapot başını arkaya attı. ''Kutsasa ne olur, kutsamasa ne olur?'' dedi. ''Onu bir diyakoz gibi giydirir, süsleriz, olur biter. Al sana bir diyakoz, hem de en âlâsından.'' ''Kutsanması gerek.'' diye üsteledi Kozir, kalın, müzikli sesiyle. ''Psikoposun ona elini vermesi gerek.'' Lapot Kozir'in önünde çömeldi. Pürüzsüz ve şiş göz kapaklarının altından ona dik dik baktı. ''Dur hele bir dakika ihtiyar'' dedi. ''Psikoposun yetkisi mi var?'' ''Evet, psikoposun yetkisi var.'' ''Peki ya komutanlar kurulu neci oluyor? Onun yetkisi yok mu yani? Komutanlar kurulu ona elini bir verirse görürsünüz. Şaşar da kalırsınız hepiniz.'' ''Komutanlar kurulu böyle bir iş yapamaz evlat. O kutsanmış değil ki kutsasın'' dedi Kozir. Başını bir yana yatırmıştı. Bu konuşma onun pek hoşuna gitmiş olsa gerekti. Lapot iki elini Kozir'in iki dizine koydu. Dine karşı dostça bir saygı gösterme çabasıyla sözlerini sürdürdü. ''Kutsar Kozir, kutsar'' dedi. ''Komutanlar kurulu öyle bir kutsama kutsar ki senin psikopos kuzu gibi melemeye başlar.'' Yaşlı, sevecen, aziz gibi bir adam olan Kozir, Lapot'un sözlerini büyük bir dikkatle dinler, onları yüreğinin derinliklerine gömerdi. Çocukların yatsınması olanaksız mantığına neredeyse teslim olacaktı. Psikoposların ve de tüm azizlerin ona ne hayrı dokunmuştu şimdiye dek? Hiç. Ama komutanlar kurulu onu gözle görülür, elle tutulur biçimde kutsamış bulunuyordu. Onu karısından korumuşlar, ona temiz, aydınlık bir oda, bir yatak vermişlerdi. Ayağına tıpatıp uyan sapasağlam çizmeler giydirmişlerdi. Gud'un birinci müfrezesinin elinden çıkma çizmeler hem de. Yaşlı Kozir ölüp de cennete gittiğinde Ulu Tanrı onu ödüllendirecek, çektiği acıları unutturacaktı belki. Ama bu dünyadaki yaşamı söz konusu olduğu sürece komutanlar kurulundan vazgeçmesi düşünülemezdi. Lapot, orada mısın? Galatenko'nun somurtuk suratı pencereden uzandı. Kutsamalar tartışmasını kesmek durumunda kalan Lapot, "Buradayım, ne oldu?" diye seslendi. Galatenko yavaşça pencerenin alınlığına tırmandı. Lapot'un karşısında derin bir insansal acının, duman duman tüten buharlarını yayan ağzına dek dolu bir kadehi andıran öfkeli yüzünü sergiledi. Galatenko'nun iri gözlerinde iri yaşlar birikmişti. "Söyle şuna Lapot, söyle, ben kendime güvenemiyorum, yumruklarımla konuşacağımdan korkuyorum. Kime? Kime olacak? Taranet'se." Bu sırada Galatenko'nun gözü bana ilişti, gülümsedi, gözyaşlarını sildi. "Hayrola Galatenko? Onun buna ne hakkı var? Dördüncü müfrezenin komutanı olmuşsa ne olmuş? Çapkına bir kasa yap demişler ona. Ne diyor biliyor musunuz? Bir çapkına bir de Galatenko'ya yapalım bari diyor. Kime söylemiş? Kime olacak? Marangozlara, çocuklara. Çapkına bir kasa gerekmiş, arabadan atlamasın diye. Beni de yakaladılar, ölçümü aldılar. Taranet onlara demiş ki, çapkın solda durur, Galatenko da sağda demiş. Ne demek istiyor yani? Tahta kasa işte." Lapot düşünceli düşünceli kulağının ardını kaşıdı. Galatenko ise onun bu konuda ne diyeceğini sabırla beklemekteydi. "Ama sen vagondan aşağı atlamazsın değil mi?" Pencerenin öbür tarafında duran Galatenko ayak değiştirdi ve başını eğerek ayaklarına baktı. "Neden atlayacakmışım? Nereye atlayacağım ki? Bir de diyor ki kasayı sağlam yapın, yoksa vagonu paramparça eder bu diyor. Kim paramparça edecekmiş vagonu? Kim olacak? Ben. Ama sen böyle bir şey yapmazsın değil mi? Ben niye kaçayım ki? Senin çok güçlü olduğunu anlatmak istemiş Taranet. Sen sakın alınma. Güçlüyüm elbet ama kasada nesi oluyor?" Lapot açık pencereden dışarı atladı ve marangoz işliğine doğru yollandı. Galatenko peşinden gidiyordu. Lapot'un aşıklarından biri de Arkady Uzhikov'du. Lapot, Arkady'nin zor rastlanan türden bir insanlık örneği olduğunu kabul ediyor, onu anlata anlata bitiremiyordu. Arkady gibi birine insan hayatta bir kez rastlar. "Eteğimin dibinden ayrılmaz, çocuklardan korkuyor. Benimle yatar, benimle kalkar. Yemekte benim yanımda oturur. Senden bu kadar hoşlanıyor demek. Hoşlanmak ne kelime? Ama biraz param vardı, koval ip alayım diye vermişti." Arkady arakladı. Lapot sözünün burasında bir kahkaha kopardı. Yanı başında at kasasının üzerinde oturan Arkady'ye döndü. "Söyle bakalım bacaksız, nereye gizledin parayı?" Arkady duruşunu hiç değiştirmedi. Hiçbir utanma belirtisi göstermedi. İstifini bozmadan yanıtladı onu. "Senin eski pantolonunun cebine koydum. Sonra ne oldu peki? Sen buldun." "Ben bulmadım ulan eşek. Seni suçüstü yakaladım, öyle değil mi?" "Evet öyle." Arkady'nin donuk gözleri Lapot'un yüzünden bir an bile ayrılmadı. Ama bunlar birer insan gözü değildi. Bir çeşit değersiz, yaşam belirtisi taşımayan cam parçalarını andırıyordu. "Bu çocuk senden de çalar yani Anton Semyonoviç. Billahi çalar. Öyle değil mi ufaklık?" Uzhikov yanıt vermedi. "Çalar vallahi" diye haykırdı Lapot neşeyle. Ve Uzhikov her zamanki kaygısızlığıyla kahramanının anlamlı yüzüne baktı. Nitsenko da Lapot'un hayranlarından biriydi. Bu çocuğun uzun ince bir boynu vardı. Gırtlak kemiği çıkıktı. Bu boynun üzerinde sallanan küçücük kafası bir devenin yersiz kibrini takınmış gibiydi. "Şu kas kafayı neye isterseniz benzetebilirsiniz," dedi Lapot. "Araba dingili deseniz olur, kaşık deseniz olur ya da inek yalağı. Bahçıvan beli deyin isterseniz. Ama ona sorarsanız kendini adam sanır, o da başka." Bu garip çocukların Lapot'un çevresinde toplanması iyiydi. Onları Gorkillerin genel saflarından soyutlamam kolaylaşıyordu böylece. Lapot'ta bulunan bitmez tükenmez şakalar ırmağı, onların üzerine akıtılan arındırıcı bir sıvı işlevi görüyor, topluluğun yetkinleşmesi ve düzenin sağlanması yolundaki çabalarımı yoğunlaştırmamı kolaylaştırıyordu. Ve şu sıralar benim bu türden çabalarım her zamankinden fazla kendini göstermekteydi. Topluluktaki bütün çocuklar bana kuryajı soruyorlardı. Ama bu sorunun salt incelik gereği insanların karşılaştıklarında birbirlerine "Nasılsınız?" diye sormaları örneği sorulduğu apaçık ortadaydı. Kuryaja karşı duyulan ilgi topluluğumuzun uzak bir köşesine çekilmiş, orada kuruyup buharlaşmış bulunuyordu. Şimdi daha değişik ilgi alanları ve deneyimler kafaları doldurmuştu. yük vagonları, Molodets ve Galatenko için yapılacak kasalar, eşyalarla tıkış tıkış dolu öğretmen odaları, bütün bunların sorumluluğu çocukların üzerindeydi. Sonra samanlar üzerinde uyunan uykular, pire oyunu, Nesterenko'nun kabalığı, denkler, sandıklar, arabalar, yeni kadife şapkalar, Gonçarovka köyündeki çeşitli Marusyalar, Natalyalar ve Tatyanaların üzüntülü yüzleri, kesilmeye yazgılı taze aşk filizleri vardı. Topluluğun üst düzeylerinde gülünç öyküler, şakalarla çın çın kahkahalarla, beceriksiz takılmalarla dolu değişik bir hava esiyordu. Bütün bunlar, hasada hazır bir tarlanın olgun başaklarını yalayıp geçen dalgalara benziyordu. Uzaktan bakıldığında tarla şen şakrak ve keyifli görünüyordu. Ama aslında her bir başakta sessiz sedasız duran bir güç vardı. Kendisini okşayan rüzgarda tatlı tatlı, yavaşça sallanan başak tek bir buğday tanesini yere düşürmez, tek bir an olsun kaygılanmazdı. Ve tıpkı başağın harman zamanını hiç umursamaması gibi topluluk üyeleri de kuryajı düşünmüyorlardı. Vakit saat gelince harman dövülecek, vakit saat gelince kuryajda yapılması gereken işler yapılacaktı. Çocukların çıplak ayakları isteksiz bir nezaketle ılık topraklar üzerinde gidip geliyor, beli kemerli gövdeleri onlarla birlikte hafif hafif sallanıyordu. Gözleri huzur içinde bana gülümsüyor, dudakları bir dosta verilen incelik selamıyla kımıldıyordu. Parkta, bahçede, terk edilmiş hüzünlü sıralarda, otların üzerinde, ırmağın kıyısında, her yerde insan kümeleri vardı. Deneyimli delikanlılar, geçmişlerine ilişkin öyküler, analarını, makinalı tüfekleri, bozkırları ve ormanlarda barınan çeteleri anlatıyorlardı. Başlarının üzerinde kımıltısız ağaç dorukları uçuşan arılar, kar kraliçelerinin kokusu ve beyaz akasya çiçekleri vardı. Birden burada bir idilin bulunduğunu keşfettim ve nedense utanır gibi oldum. Bu olanaksız bir şey gibi geliyordu bana. Kafam benimle ince ince alay ediyormuş izlenimini veren imgelerle, çobanlar, meltem rüzgarları, aşk tanrılarıyla doldu birden. Ama yaşam bazen insanla şakalaşırdı ve bu şakalar bazen küstahlık izi taşıyabilirdi. Bir leylak fidanının altında, küçük, kalkık burunlu, yaşı büyük, kendi küçük, boksör diye anılan bir delikanlı oturuyordu. Sazdan yapılma bir düdük çalıyormuş gibi buruşmuştu yüzü. Çaldığı bir düdük değildi kuşkusuz, elindeki bir flüt olsa gerekti ya da bir pan kavalı. Çünkü boksörün yüzü eski Roma'nın kır tanrılarınınki gibi muzipti şu anda ve kırlarda kızlar çiçeklerden taç örüyorlardı. Başına peygamber çiçeklerinden örülmüş bir taç yerleştirmiş olan Natasha Petrenko o ince güzelliğiyle gözlerimi yaşarttı. Ve ansızın yaşlı çalılardan oluşan şişman bir duvarın ardından panın kendisi ortaya çıktı. Kır bıyıkları, gülümseyen dudakları üzerinde titriyor, açık mavi gözleri aynı nedenle kısalıyordu. Seni aramadığım yer kalmadı. Kasabaya gitti dediler. Ne yaptın o asalaklarla, anlaşabildin mi? Çocuklar neredeyse yola çıkacak. Bunlarsa bizi geciktirip duruyorlar, aptallar. Bana bak Kalina Ivanoviç dedim ben. Çocuklar buradayken taşınsan, kasabaya oğlunun evine gitsen iyi olur. Biz gittikten sonra ayrılmak sana zor gelir. Kalina Ivanoviç ceketinin derin ceplerinde piposunu aramaya başladı bu sözlerim üzerine. Buraya ilk gelen bendim, son giden de ben olacağım. Mujikler beni buraya getirdi. Bırak şimdi de götürsün asalaklar. Şumovski ile konuştum. Benim taşınmam mesele değil. Sen belki kitaplarında bu dünyanın ne zamandan beri var olduğunu okumuşsundur. Dünya kuruldu kurulalı benim gibi çok aptal moruk oradan oraya taşınmıştır da kimse yolunu getirmemiştir. Onlar beni taşırlar. Kalina Ivanoviç ile ikimiz bahçede dolaşmaya başladık. Kalina bir yandan piposunu çekiyor, bir yandan da kısık gözleriyle ağaçların tepelerine, Kolomak ırmağının ışıl ışıl yanan sularına, başları taçlı kızlara, boksöre ve onun düdüğüne bakıyordu. Bazı asalaklar gibi yalan söylemesini bilsem, bir gün kuryaja gelirim diyeceğim. Ama ne yalan söyleyeyim, gelemem. İnsan dediğin zavallı bir yaratık, nazik bir bitki. Gücü kuvveti yerindeyken çalışmış olsun, olmasın fark etmez. Bir baş ağrısıdır insan. Kuramsal olarak insandır ama pratikte kaynatılıp tutkal yapılmaktan başka işe yaramayan bir şey. İnsanlar gelecekte belki daha akıllanacaklar da ihtiyarlardan tutkal yapacaklar. Onlardan çok iyi tutkal olur. Uykusuz gecelerden ve kasabaya gidip gelmelerden bitkin düşmüş, dokunulsa kırılacak hale gelmiştim neredeyse. Evren kafamın içinde çın çın ötüyor, ışık saçan kıvrımlı borular gözlerimin önünde yükselip yükselip duruyordu. Kalina Ivanoviç durmadan geçmişteki anılarını anlatıyordu. Bense onu ancak bugünkü haliyle gözümün önüne getirebilirdim. Başka bir imge oluşturmak da istemiyordum. Çok da kötü bir yaşam sürmüş sayılmazsın Kalina Ivanoviç dedim. Kalina Ivanoviç piposunu silkelemek üzere durdu. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Hiç de öyle görüldüğüm gibi aptal değilim. Neyin ne olduğunu bilirim. Yaşam dediğin saçma sapan, beceriksizliklerle dolu bir iş. Yiyeceksin, yediğini sindireceksin, uyuyacaksın, sonra yine yiyeceksin. Ama et yermişsin, ama ekmek. Dur hele dur, çalışmak nerede kaldı? Çalışmak neye yarar? Kime yarar? Bak bu çark nasıl dönüyor biliyor musun? Senin çalışmanı isteyenler kendileri çalışmayan asalaklar. Çalışmaya şu kadar bile gerek duymayanlarsa öküz gibi çalışmak zorundalar. İkimiz de sustuk. Bugünkü yönetim altında kısa süre yaşadığımız sanıyorum diye sürdürdü konuşmasını Kalina Ivanoviç. Her şeyi kendi yöntemleriyle yapıyor şeytanlar. Çok sert adamlar bunlar aynı zamanda. Bense sertlikten, kabalıktan hoşlanmam elbet. Ama yine de yaşam değişiyor. Sen işini yapıyor musun? Senden iyisi yok. Gerisi onları ilgilendirmiyor. Sen hiç böyle bir şey gördün mü? Şimdi herkes senin çalışmanı istiyor. Sen ben gibi dünyadan haberli olmayan birkaç aptal var. Durmadan çalışıyor. Karıları önlerine sofra koymazsa yemek yemeyi bile unutuyorlar. Hatırlar mısın? Bir keresinde sana gelmiştim de yemeğini yedin mi diye sormuştum. Vakit de akşamdı. Ve sen... Sen yemek yiyip yemediğini düşünmeye başladığında galiba yedim ama o belki dündü demiştin hatırladın mı? Yemek yemeyi bile unutmuştun. Hiç böyle şey duydun mu? Kalina Ivanoviç ile birlikte ikindiye dek dolaştık parkta. Gökte güneşin ışığı söndürüldüğünde Kostya Shorovski koşarak yanımıza geldi. Sivrisinekleri kovmak amacıyla elindeki dalı çıplak bacaklarına vurup duruyordu. Daha uzaktan azarlayıcı bir tavırla seslenmeye başladı. Oyuncular giyinmeye başladı, siz burada volta atıyorsunuz. Çocuklar sizi çağırıyor. Çarımızı görmelisiniz, öyle gülünç ki Lapot çarı oynuyor. Bir burun yaptılar ki göreceksiniz. Köyden ve komşu çiftliklerden gelen dostlarımız tiyatro salonunu doldurmuşlardı. Lunacharski topluluğu tam takım oradaydı. Nesterenko perde arkasında tahta oturmuş, onu kalabalık, kaderi bilmezlik ve katı yüreklilikle suçlayan çocuklara laf yetiştirmeye çalışıyordu. Aynanın karşısında yüzünü gözünü boyamakta olan çarın kızı Olya Voronova tasalanıyordu. Nesterenko'nun canını çıkaracak bunlar. Pire topluluğumuzda ilk kez sahneleniyor değildi. Ama bu kez makyaj uzmanlarımızın, Butsa ile Gorkovski'nin kuryajda bulunması nedeniyle çocuklar akla karayı seçmişti. Makyaj çok acemilik kokuyordu ama bu kimseyi rahatsız etmiyordu. Çünkü oyun bir ayrılış toplantısı yapmak için bir bahaneydi yalnızca. Veda törenlerine gerek yoktu. Pirogovka ve Gonçarovka kızları yine tarih öncesi çağa dönüyorlardı. Çünkü onlara göre tarih karşı durulması olanaksız Gorki delikanlılarının Kolomok kıyılarına varmasıyla başlamıştı.